Ayrım 6.
Tam da kafamdaki bazı vidaların gevşeyerek çevreye uyum sağladığı bir anın tadını çıkartırken artık epey gerçekçi olan ulumanın nereden geldiğini bulmuştum. Tıpkı ilk gördüğüm kabustaki durumun aynısıydı bu. Sesler birinci kattan geliyordu. Gustav'ın bu seslere uyanmaması beni hayrete düşürmüştü. Öylece durmuş, korkudan kas katı kesilmişken kulaklarıma inanasım gelmiyordu. Gerçi kendimi bu sesleri azmış bir dişinin çevredeki erkekleri çekmek için çıkardığı ya da onun çevresine toplanan erkeklerin karşılıklı hırlaştıklarını düşünerek biraz teselli ediyordum. Ancak aklımın gerçekçi yanı bu seslerin acıyla çıkan inlemelerden başka bir şey olmadığını söylüyordu. Peki bu durumda ne yapmalıydım? Meseleyi daha fazla izlememek, şu cinayetler hakkında belki de önemli bir bilgi elde etme olanağını kaçırarak korku ve teslimiyet sonucu verilen adi bir kapitülasyon anlamına gelecekti. Peki buna şu an yukarıda birisinin öldürülmediğini kim söyleyebilir ki? Çünkü gelen sesler tıpkı böyle bir olayı andırıyordu. Şu kahrolası dizginlenemeyen merakım. En kötü yanımı söylemem gerekirse işte o da şu merak duygumdur. Şu dünya ne kadar harikulade hobi ve tuhaf eğilimlerle dolu aslında. Kimileri özenle porno dergiler toplar, onları büyüklerine ve fotoğraflarda yer alan zıbıklara göre kataloglar. Buna karşılık kimileri de aylak ufologlar olarak günün birinde dilekleri yerine gelinceye kadar durmadan dünya dışı canlılarla ilişki kurmaya çalışır. Doktorları da bunlardan bu muhteşem buluşmayı anlatmalarını ister durur. Çoğu da resim yapar ve insanların kendi elleriyle yaptıkları bu resimleri daha çok beğenecekleri düşüncesiyle bunları ahbaplarına doğum günü armağanı olarak zorla vermeye çalışır. Çoğu spermlerini bağışlar. Çoğu ama gerçekten birçoğu alkollü içki uzmanı olup uzmanlıklarını her gün biraz daha geliştirir. Dünyada sürüyle o kadar muhteşem hobi var ki. Buna karşılık ben de sanki lanetlenmiş gibi günün birinde üzerine bir tane çaksınlar diye şu duyarlı burnumu büyük tehlikelerin olduğu yerlere sokmaya bayılırım. Bu arada uluma sesi giderek yükseliyordu. Bacaklarım biraz titreyerek dışarı hole çıktım. Yukarısını hiç tanımadığımdan bu keşfimin feci sonuçları olabileceğinin bilincindeydim. Ama diğer taraftan aşağıda kalıp bu sesi uzaktan dinlemeye devam etsem, meraktan ve vicdan acısından yavaş ama kesin bir şekilde aklımı kaçıracaktım. Sonunda bana özgü bir inatçı kararlılıkla başımı bela olabileceğini bile bile bu gizemin peşine düşmeye karar verdim. Gustav kendine has unutkanlığı nedeniyle kapıyı kilitlemeyi unuttuğundan arka ayaklarım üzerine kalkarak ön ayaklarımla kapının kolunu aşağıya çekerek kapıyı açmam hiç de zor olmamıştı. Merdivenler zifiri karanlıktı. Hareketlerin ve nesnelerin ayrıntılarını algılayabilmem için insanların gereksinim duyduğu ışığın altıda biri bile benim gözlerim için yeterli olmasına karşın dışarıda somut bir şey görebilmem tamamen olanaksızdı. Ancak bu hiçbir şey göremediğim anlamına gelmiyordu. Kedilerin uzun, dik ve temas bakımından oldukça duyarlı bıyıkları, vibrisae, yalnızca yakınındaki nesnelere dokunup onları duyumsamaya yaramaz. Bu hiperduyarlı algı organlarıyla kediler, havadaki en küçük bir akımı ve değişimi değerlendirerek mekansal durum tespiti yaparlar. Ne de olsa kediler karanlık ortamlarda bile çevredeki irili ufaklı nesnelere hiç çarpmadan hareket ederler. Sabit nesnelere yaklaştıklarında hava sirkülasyonunda az da olsa bir değişim olur. Kediler inanılmaz derecede duyarlı olan bıyıkları sayesinde havadaki üfürümü algılar ve önündeki engelin çevresinden dolaşır. Gece avında bıyıklar kaçınılmazdır. Bıyıkları zarar görmediği sürece kediler zifiri karanlıkta bile kendilerine has o ölüm ısırığını başarıyla atarlar. Bu duyarlı organın zarar görmesiyle kediler ancak aydınlıkta öldürülebilirler. Yoksa karanlıkta hedefi ıskalayarak ele geçirdikleri hayvanı yanlış bir yerinden yakalarlar. Bıyıklar olasılıkla görüşün kısıtlı olduğu ortamlarda kurbanın ana çizgilerini anında kediye ileten bir radar görevi görüp onu kurbanın ensesine doğru yönlendirir. Buna göre bıyıkların uçları kurbanın silüetinin ayrıntılarını okuyarak beyine atması gereken adımları bildirmektedir. Bıyıklar üst dudağın hemen üzerinde çıkarlar ve kökleri diğer kıllardan 3 kat daha derinde bulunur. Bıyıkların kökleri her etkiyi anında beyni ileten birçok sinir ucuna bağlıdır. Bıyıklarım hafifçe titreşiyor ve zihnimdeki gözümün önünde etrafımı saran merdivenlerin mimarisi konusunda farklı hava akımlarının biçimlendirdiği fazla net olmayan ancak amacım için yeterli sayılan bir diyagram oluşturuyordu. Sinirleri harap eden ulumaların duyulduğu merdivenlerin basamaklarını yavaşça çıkmaya başladım. Merdivenler tıpkı önceki karabasanda gördüğüm gibi 180 derece sağa kıvrıldıktan sonra aydınlanmaya başladığında korkudan ve heyecandan neredeyse kusuyordum. Önceki düşümden tek fark birinci kattaki yarı açık kapıdan dışarıya parlak bir ışığın vurmayıp tersine kaynak yaparken olduğu gibi bir sönüp bir parlayan çok parlak bir ışık kaynağının çıkmasıydı. Ara ara bu ışık söndüğünden yine kendimi koyu bir karanlık içinde bulur veriyordum. En korkunç olanı da şu seslerdi. Neredeyse melodik olarak çıkan bu acı iniltileri aynı zamanda bozuk bir harmoniyi izleyerek bütün binanın içinde sonsuza kadar yankılanıp gidiyor, yankılanan sesler tıpkı bir ilahide olduğu gibi ya örtüşüyor ya da karşılıklı olarak yer değiştiriyorlardı. Buraya taşındığımız ilk gün algıladığım şu iğrenç kimyevi koku bu arada o kadar yoğunlaşmıştı ki artık onu burnumla rahatça duyabildiğimden J organımın yardımına gereksinim kalmamıştı. Bu kokuya bir de boş kalıp küf kokmaya başlamış evlerin nahoş kokusu da ekleniyordu. Sonunda kapının önüne gelmiştim. Burnumu dikkatle kapının aralığından uzatarak içeriye bir göz attım. Bundan sonra hiçbir şey o kabusta gördüğüm gibi gerçekleşmedi. Tersine çok daha kötü şeyler oldu. Burnuma yüzlerce türdeşimin kokusu gelmeye başlamıştı. Onlar arkadaki büyük odada bulunduklarından, bense yalnızca karanlık koridoru görebildiğimden onları göremiyordum. Ancak bu odaya açılan kapı bir parmak kadar aralık olduğundan devamlı hoplama zıplama sesleri işitiyor ve onların kokusunu alabiliyordum. Şimdi şu acı iniltilerine kararlı bir tonla önemli bir konuda konuşan ancak anlayamadığım şeyler söyleyen kuvvetli bir bas sesle ilave oldu. Aman Tanrım, nereye gelmiştim ben böyle? Yehova şahitlerinin yanına mı yoksa? İçeriye öylece giriversem ne olur acaba diye kendi kendime soruyor, yine de kendim yanıtlayarak hiçbir şey olmayacağını, çünkü oraya girmektense bir köpeği öpmeyi tercih edeceğimi söylüyordum. Böyle bir cüretkarlığı düşünmek bile düş gücüme o ana kadar ürettiği bütün düşleri açan inciler döktürüyordu. Gelsin merak, gitsin merak ama henüz zihinsel güçlerime bütünüyle egemen olduğumdan düşümde içinde birbirlerini öldüren yüzlerce vahşileşmiş iğrenç yaratığın bulunduğu bir yandan da papazın kendilerine hoş vaazlar vererek refakat ettiği bu odaya girmeyi aklımın ucundan bile geçirmiyordum. Tesadüfen gözüm koridorun tavanına ilişmeden önce burayı sessiz sedasız terk etmek üzereydim. Yıllardır çürümeye başlamış olan bu evin tavanında ikinci katın görebildiği delikler oluşmuştu. Elbette bu deliklerden bakarak bir şeyleri seçmek olası değildi. Çünkü yukarısı da zifiri karanlıktı. Ancak içeride parti verilen şu odanın tavanının da delik deşik olduğu aklıma gelmişti. Bu durumda birinci kattaki hayalet oyununu izleyebilmek için yukarıya çıkıp kendime güzel bir loca bulmam gerekiyordu. Şayet tahminim doğru çıkacak olursa burada bütün olup biteni şu cinayet çetesine yakalanmadan patlamış mısır yiyerek seyredebilecektim. Hızla merdivenleri tırmanarak bir üst kata çıktım. Sürpriz biçimde bu katta kapı falan olmadığını gördüm. Kapılar bütünüyle çürüdüğünden menteşelerin sökülmüş ve olasılıkla kuvvetli bir rüzgarda da tamamen yıkılmışlardı. Bu durum benim için biçilmiş kaftandı. Çünkü teknik bir takım sorunlarla hiç uğraşmadan içeriye girebilmiştim. Burası da büsbütün karanlık olmasına karşın aşağı kata bakışla düşümde gördüğüm yere daha çok benzediği hemen anlamıştım. Çünkü bütün odalar umumi tuvaletler gibi beyaz seramiklerle döşenmişti. Elbette bu seramiklerin büyük bölümü kırılmış, üzerleri küf ve çamurla kaplanmıştı. Ama yine de evin bütünündeki görüntüyü bunlar belirliyordu. Odalar yıllardır biriken belirsiz olağan çerçöpün dışında bomboştu. İdeal bir gözetleme yeri bulabilmek konusundaki beklentim fazlasıyla gerçekleşmişti. Bakımsız olan zeminin her yeri aşağısı rahatça görünecek biçimde delik deşikti. Bu haliyle zemin sanki minyatür bir dünya savaşında bombalanmış bir araziye benziyordu. Sürekli evin iç taraflarına doğru ilerleyerek aşağıdan yukarı sızan ışığın olduğu yere gelmiştim. Sonunda o büyük odaya girdim. Bu oda tıpkı hayalimde canlandırdığım gibiydi. Canlıların üzerinden süzülerek geçen bir ruh kadar sessiz, ta odanın ortasındaki yaklaşık bir metre çaplı bir deliğin bulunduğu yere kadar gittim ve aşağıya bakmaya başladım. Aşağıda gördüğüm manzarayı şayet bir foto muhabiri görse ve buradan tek bir kare bile çekebilse bir gecede kat kat milyarder olurdu. Gördüklerim inanılacak gibi değildi. Yaklaşık 200 kadar erkek ve dişi kardeşim birbirlerini iki çıplak elektrik kablosunun uçlarına kavuşarak şerari oluşturduğu şu pis odanın ortasına doğru itip kakıyor, bunun için adeta birbirlerini eziyordu. Beyaz ve acayip kabarık tüylü oldukça yaşlı bir türdeşim bu lanet olayı yönetiyor ve ön ayaklarını birinin kablolarından birine bastırarak kablonun bir aşağı bir yukarı yaylanmasını sağlıyor ve böylece sürekli bir kontağın oluşmasına neden oluyordu. Diğerleri de biri diğerinin ardından infilak eden kontak bölgesindeki göz kamaştırıcı parlaklıkta olan şerarelerin üzerinden atlıyordu. İyice elektriğe çarpılıp yer yer tüyleri yandığı için gırtlakları parçalanırcasına çığlıklar atıyorlardı. Elektrik çarpmasından şaşkına dönüp yorulduklarından yere düşüyorlar, aralarındaki bazıları kendinde olmayanlar da henüz yetinmemiş olacaklar ki bu eziyeti yeni baştan yaşamak istiyorlardı. Ancak ne yazık ki arkalarındaki diğer gerizekalılar bu ölümcül oyunu sabırsızlıkla beklediğinden hemen kenara itiliyorlardı. Claudandus kardeş adına diyerek kuzucuklarını kırbaçlayan papaz dualarına devam ediyordu. Kendini bizler için kurban edip tanrılaşan Claudandus kardeş adına, Claudandus ey Claudandus, bizim acımızı duy, bizim sesimizi duy, duamızı duy. Sana yolladığımız kurbanı kabul et. Sana yolladığımız kurbanı kabul et diye diğerlerinin tümü hep bir ağızdan haykırıyorlardı. Adil Claudandus'un ruhu artık Tanrı'nın ellerinde olduğundan hiçbir şey ona acı veremez. Ahmakların gözünde o ölmüş gibi görünür. Bizler için onun sonu bir felaket, gidişi de yok oluş gibi görünüyor. Ancak o huzur içinde. Halleluya, Claudandus huzur içinde artık diye koro hararetli biçimde yineliyorlardı. Artık bütünüyle kendilerinden geçmişlerdi. Bedenleri saran spazmatik bir kasılma ve titreme nedeniyle transa geçmek üzere gibiydiler. Alayı birden iniltilerle titreyerek ilerliyor, koro halindeki tellere daha da yaklaşarak bunların üzerinden giderek daha hızlı atlıyorlardı. Elektrik tellerine dokunanlar sanki artık bundan hiç etkilenmiyorlardı. Tersine aldıkları şok etkisi onları cesaretlendirip çılgına çeviriyordu. Tarikat lideri ön ayağını giderek daha sık ve hırslı bir biçimde kabloya bastırıyor. Bu arada kontak yerinden vınlayarak çıkan şimşekler odaya hayaletimsi ve gözleri kör eden bir ışık yayıyordu. O, her ne kadar kötülerin gözünde eziyet çekmiş de olsa bütün umudu ölümsüzleşmekti. Oysa biraz kendini terbiye ettikten sonra büyük iyilikler elde etti. Çünkü Tanrı onu sınadı ve ödüllendirmeye layık buldu. Yani onu tıpkı potada eriyen altın gibi sınayıp yakılan bir kurban olarak kabul etti. Tam felaketi yaşadığı sırada birden parıldayarak kıvılcımlar gibi gitti gideceği yere. O artık halklar kuracak, uluslara egemen olacak. Tanrı sonuna kadar onun efendisi olacak. Ona güvenenler hakikati görebilecek, ona sadık kalanlar da sevgi dolu olarak onun yanında kalacaklar. Çünkü onun rahmet ve merhameti onun seçilmişleri üzerine olacaktır. Kalabalığın arasında sanki bütün olup biteni onaylarcasına tıpkı kontrol dışı kalmış ve zirveye kadar çıkıp bu çılgınlıkların üzerine doğru giden bir hız treni gibi histerik bir inilti ve ağlama sesi dolaşıyordu. Bu arada diğerleri tarafından umarsızca bir tarafa itilen yaralıların sayısı giderek artıyordu. Belki de yaralı sözcüğü yanlış deyimdir. Çünkü hak ettikleri şu şok darbesini yedikten sonra suratlarında mutlu bir sırıtma beliriyordu. Başlarındaki papaz bu delilere hitaben rafine biçimde konuşarak onları daha da delirtiyor, "Halleluya" ve "Gladanius kurtar bizleri" gibi sesler her tarafta çınlayıp duruyordu. Gerçekten, evet gerçekten bu kaçıkların yaptıkları şeyler aristokratların çok uzağındaydı. Yazar burada aristokrat ve İngilizce kedi anlamına gelen cat sözcüklerini birleştirerek gerçekte var olmayan asil kediler anlamında yeni bir kelime geliştirmiştir. Bunlar Gladanus diye birini yüceltirken onun için kendilerine elektroşok uygulayan bir tarikattı. Bütün bunlardan sonra birisi çıkıp Bernhard Grimek ve Jacques Cousteau'dan bu yana doğada keşfedilmedik giz kalmadı desin de görelim bakalım. Gladanus, böyle kutsal biri için tam da dam üstünde saksağan bir isim. Acaba bu isim eskiden ne anlama geliyordu? Latincem ekonomik darboğaza giren Gustav'ın eli işte aklı oynaşta duran yüksekokul öğrencilerine özel ders verdiği şu uğursuz günden beri o kadar gerilemişti ki. Ama yine de kendimi biraz zorlayarak beynimin pas tutmuş hücrelerinin bir yerinde Latince kilitlemek anlamına gelen Claudere sözcüğünü bulmuştum. Claudere sözcüğünün yalın anlamıyla eğer Claudatus'ta geçmiş zaman edilgen çatısı olmalıydı ki kelime o zaman kilitlendi anlamına gelir. Claudere'nin sıfat fiil görevi gören ortaçlaşmış biçimi ise meli malı anlamı veriyordu ki Gladandus yaklaşık olarak kilitlenmiş olması gereken birisi anlamına gelmesi gerekiyordu. Kilitlenmesi gereken ya da zorunda olan biri hem de böyle bir ışık altında yeniden belirteyim kutsal sayılan birisi için ya da papazın şu saçma sapan konuşmasında belirtildiği gibi şehit biri için çok tuhaf bir isim doğrusu. Adına tarikat kurulan şu zavallı Gladandus kim bilir ne ürkünç ne efsanevi acılar çekmişti. Bir noktayı çok iyi anlamıştım. Böyle bir duruma düşen biri yakınındakilere hele hele dinsel düşmanı olan ya da inancıyla alay eden birisine hiç de yufka yürekli davranmaz. Kısacası aklını yitirmiş olan bu kitle her şey yapabilir, dahası cinayet bile işleyebilir. Bu teorim ancak çok az algılayabildiğim başka bir ayrıntıyla daha da sertleşmişti. Buraya geldiğimden beri bütünüyle tahrik olup giderek yoğunlaşan tuhaf bir heyecana kapılıyordum. Bu tepkimin yalnızca aşağıdaki hayaletimsi sahneden kaynaklanmayıp odaları dolduran şu kimyevi kokunun etkisiyle gerçekleştiğini ayırt edebilmem biraz zaman almıştı. Hiç kuşku yok, bu kokunun benim ırkımdan olanlarla olasılıkla insanlar üzerinde de duyguları yoğunlaştıran kışkırtıcı bir etkisi vardı. Deyim yerindeyse bu koku uyarıcı maddelerin gaz halindeki karşıt grubunu oluşturuyordu. Yani birinin bu vahşi tören ve şu kimyasal maddeyle iyice kışkırtıldıktan sonra normal halinde asla yapamayacağı şeyleri yaptığını düşünebilirsiniz rahatlıkla. Şayet şu küçücük kusur olmasaydı kurduğum mükemmel teori sayesinde her şey tereyağından kıl çekercesine kendi kendine açığa çıkabilirdi. Aslında Kong'la şu iki zoraki dostu Herman ve Herman'ın da Kladandunislerin arasında bulunmaları beni pek şaşırtmadı. Çünkü tıpkı bir bok çukurunun 100 kilometre uzaktan sinekleri çektiği gibi bu üçlü belada bütün kötülükler tarafından çekilir. Boka bulaşmak onlar için biçilmiş kaftandı. Bunun için onlar da orta sıralardan birine girmiş, soğukkanlı cesaretlerini ya da sapık dindarlıklarını kanıtlayabilmek için sabırla bekliyorlardı. Bu tüyler ürperten manzaranın içine yakışmayan yalnızca mavi sakaldı. Odanın en uzak ve en karanlık köşesinde oturmuş, kafasını şarkı ve ilahilerin ritmine göre sağa sola sallayıp duruyordu. Olasılıkla birçok sakatlığı nedeniyle hareket halindeki kütlenin altında ezilmek istemiyordu. Ancak şu hokus pokusun onun da bütün varlığını etki altına aldığını, onun da diğerleri gibi trans halinde bulunduğu hemen anlaşılıyordu. Bu gözlemim, dostum mavi sakalı gözünü kan bürümüş böyle bir tarikatın üyesi olarak kabullenmek istemediğimden zekice geliştirdiğim hipotezimi işe yaramaz hale getirmişti. Yoksa onun hakkında bu denli yanılmış mıydım? Yoksa başından beri beni gerçekten kandırmış, masum rolümü yapmıştı? Normalde belirgin biçimde sahip olduğum psikolojik duyarlılığım sayesinde haklı olarak bir bakışta karşımdakinin düşüncelerini ve amacını anlayabilirim. Ancak çevrenizde bu kadar çok yalan söyleyen insan oldukça elinizde olmadan gerçeğin asıl yalanın kendisi olarak karşınıza çıkmak zorunda olduğunu asla öğrenemiyorsunuz. İnanmak çok zor geliyor ama eğer mavi sakal bana yalan söylemediyse Kladandus tarikatıyla cinayetler arasında doğrudan bir bağ yok demektir. Aşağıdaki neşeli ibadet artık doruk noktasına ulaşmıştı. Bütün katılımcılar kudurmuş gibi tepinerek tuhaf bir şarkıya eşlik ediyorlardı. Güçlükle anladığım sözler şarkının beklediğim gibi kan ve acıyı konu edindiğini onaylıyordu. Kalabalığın içinden fırlayan iki vahşi elektrik tellerine daha çabuk ulaşabilmek için diğerlerin kafalarına basa basa havadan gidiyordu. Sesleri artık çatallaşmaya başlamıştı. Şu heybetli baş zampano deneyimli showmasterlar gibi durumu kontrolü altında tutarak ara sıra ortaya renkli sözcükler atarak durumu idare ediyordu. Ey acıların ve ışığın oğlu Kladandus! Yaralarımız tıpkı bir zamanlar senin de olduğun gibi kanlar içinde kaldı. Azabımızı artır ve şu mütevazi kurbanımızı kabul et. Bu büyüleyici olayı izlemeye o kadar derin dalmıştım ki, bütün dikkati elden bıraktığım için yerdeki deliğin üzerine gittikçe daha çok eğiliyordum. Ön ayaklarım ufalanmaya başlayan deliğin kenarlarına iyice bastırdığından, dayandığım yer birden dökülmeye başladı. Ufak taşlar, ağaç kıymıkları, kabarmış boya parçacıkları, çimento tozları ufalanarak aşağıya düşüyor ve papazın üzerine yağıyordu.